Ayrım 21, Riga'nın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 287. 14. bölüm. Ülkesine döndükten 6 gün sonra bir mektup geldi. Emniyette geçirdiği uzun ve yorucu bir günün akşamı evine döndüğünde mektubu buldu. O gün öğleden sonra sürekli kar yağmış ve evine döndüğünde kapıyı açmadan önce üstünü silkeleyip ayaklarını silmişti. Bayba'nın arkadaşları kendisiyle bağlantı kuruncaya dek buna kendini hazırlamaya çalışmıştı. Yüreğinin derinliklerinden onların kendisiyle bir şekilde bağlantı kuracaklarını biliyor ama yine de kendini buna hazır hissetmiyordu. Paspasın üstünde duran kahverengi zarf sıradan bir zarfa benziyordu. Hatta ilk gördüğünde zarfın üstünde bir firmanın adı olduğundan reklam amacıyla gönderildiğini sanmıştı. Zarfı alıp masanın üstüne koymuş, sonra da unutmuştu. Buzlukta uzun bir zamandır duran balığı yedikten sonra mektubu hatırlayarak zarfı açtı. Mektup Lipman fidanlığından geliyordu. Wallander bu mevsimde neden kendisine bir katalog gönderdiklerini de kavrayamadı. Mektubu açmadan çöpe atmayı düşündü ama sonra reklam amaçlı bile olsa tüm mektuplara göz gezdirme alışkanlığından ötürü vazgeçti. Bu işinden ötürü edindiği kötü bir alışkanlıktı. Renkli broşürün içine gizlenmiş bir şey olabilirdi. Bazen önüne çıkan her taşın altında ne olduğunu merak eden biri olmaya başladığını düşünürdü. Zarfın içinden el yazısıyla yazılmış bir mektup çıkınca onların kendisiyle bağlantı kurduklarını fark etti. Kahvesini yaparken mektubu mutfak masasının üstüne koydu. Okumadan önce biraz zaman kazanmak istiyordu. Bir hafta önce Arlanda'da uçaktan indiğinde kendini biraz tedirgin hissetmişti. Ama daha sonra da artık izlenmediği bir ülkede olmadan verdiği rahatlıkla pasaport kontrolündeki kadın görevliyle sohbet etmeye çalışmıştı. İnsanın ülkesine dönmesi kadar güzel bir şey olamaz demişti. Ama kadın ona dik dik bakmış ve pasaportunu incelemeden geri vermişti. Burası İsveç diye geçirmişti içinden. İlk bakışta her şey pırıl pırıl ve çok güzel, havaalanları tertemiz, her şey göründüğü gibi gizli saklı bir şey yok. İnsanların açlıktan ölmelerinin bağışlanmayacak bir suç olduğunu belirten İsveç Anayasası, ulusal çıkarlarımız ve dinimizle birlikte en önemli güvencelerimiz. Ama öte yandan zorunlu olmadıkça asla tanımadığımız biriyle konuşmayız. Çünkü bize yabancı olan her şey zarar verebilir, yaşantımızı bozup kirletebilir ve ülkemizi karartabilir. Asla bir imparatorluk kurmadığımız için de kimse bunun çöküşünü izleyemez. Ama ülkemiz küçük bile olsa bizler yarattığımız bu cennetin ayrıcalıklı bekçileri olduğumuza inandırmışız kendimizi bir kere. Ama artık parti sona erdiğinden dünyanın en aksi yüzlü ve sert pasaport kontrol memurlarına sahip olarak intikam alıyoruz. Ülkeye geri dönmenin verdiği rahatlık bir anda huzursuzluğa dönüşmüştü. Kurt Wallander'in dünyasında kısmen de olsa artık bozulmuş bu cennette Bayba Liepa'ya yer yoktu. Bu düşüncelerin ışığında onun buraya gelmesini düşünemiyordu. Ama yine de Malmö uçağına binmek için hapishane benzeri koridorlardan geçerken Riga'ya görünmez köpeklerin kendisini izlediği kente dönmenin düşünü kurmaya başlamıştı bile. Malmö uçağı rötar yapmış ve kendisine bir sandviç alması için bir kupon verilmişti. Havaalanındaki kafelerden birine oturarak kar altında alana inen ve kalkan uçakları uzun süre izlemişti. Çevresinde cep telefonlarıyla konuşan takım elbiseli adamlar vardı. Bunlardan biri telefonda bir çocuğa Hansel ve Gretel'in masalını anlatıyordu. Telefon kulübelerinden birine giderek kızının numarasını çevirdi. Linda'nın sesini duyar duymaz birden neşesi yerine geldi. Birkaç gün Stockholm'da kalmayı düşünmüş ama hemen sonra da kızının derslerinin çok yoğun olabileceğini düşünerek vazgeçmişti. Bunun yerine Bayba'yı düşünmeye başlamış ve İsveçli polisin gerçekten de kendisini yarı yolda bırakmayacağına inanıp inanmadığını merak edip durmuştu. Ne yapabilirdi ki? Geri dönecek olursa köpekler anında kokusunu alacaklardı ve paçasını onlardan hiçbir şekilde kurtaramayacaktı. Uçak Sturup Havaalanı'na indiğinde vakit oldukça geç olmuştu. Onu karşılayan olmadığından bir taksiye binerek Üstad'a gitmişti. Yolda arabayı son derece hızlı süren şoförle sohbet etmişti. Sistem ve kar yağışından başka konuşacak bir şey olmadığını fark edince arabada Bay Baliyepa'nın parfümünün kokusunu duyar gibi olmuş ve onu bir daha göremeyeceği için de kaygılanmıştı. Ertesi gün babasını görmeye Löderup'a gitmişti. Babasının bakıcısı onun saçlarını kesmişti. Wallander babasının uzun yıllardan beri ilk kez çok sağlıklı göründüğünü fark etmişti. Babasına bir şişe konyak almıştı. Babası şişenin üstündeki etiketi görünce başını onaylarcasına sallamıştı. Kendi kendine şaşarak babasına Bay Baliyepa'dan söz etmişti. Babasının stüdyo olarak kullandığı bölümde oturmuşlardı. Etrafta bitmemiş tablolar vardı. Hepsi de aynı manzara resmiydi. Wallander tabloların sol alt köşesinde küçük bir horoz olduğunu gördü. Konyak şişesiyle eve geldiğinde babası horozun gagasını tamamlıyordu. Ama oğlunu görünce fırçasını bir kenara bırakarak terebentin kokan bir bezle ellerini silmişti. Wallander ona Riga yolculuğunu anlatmıştı. Bir süre sonra nedenini anlamadığı bir şekilde konuyu Bay Baliyepa'ya getirmiş ve ondan uzun uzun söz etmişti. Babasına genç kadının cinayete kurban giden bir polis memurunun eşi olduğundan söz etmemişti. Yalnızca onun adını, Riga'da tanıştıklarını ve onu şimdiden çok özlediğini söylemişti. ''Çocuğu var mı?'' diye sormuştu babası. Wallander hayır anlamında başını sallamıştı. ''Çocuk sahibi olabilir mi?'' ''Olabilir sanırım. Ben bunu nereden bileyim?'' ''Ama onun kaç yaşında olduğunu herhalde biliyorsun.''
''Benden genç. 33 yaşında falan olmalı.''
''O zaman çocuğu da olabilir.''
''Çocuğu olup olamayacağını neden bu kadar merak ediyorsun?''
''Çünkü senin buna ihtiyacın olduğunu düşünüyorum.''
''Benim çocuğum var.''
''Bir çocuk yeterli değil. Çocuk sahibi olmanın ne olduğunu anlaması için insanın mutlaka iki çocuğu olmalıdır. Onu İsveç'e getir ve evlen onunla.''
''Bu o kadar kolay değil.''
''Polis olduğun için illa her şeyi karmaşık bir aleme sokman gerekiyor.''
''İşte yine başladık.'' diye geçirmişti içinden Wallander. Saldırılar başladı. ''Polis olduğum için eline geçirdiği her fırsatta bana saldırmaktan asla vazgeçmeyecek.''
''Sırt tutabilir misin?'' diye sordu babasına.
Babası onu kuşkuyla süzdü.
''Tutmam ama olanak var mı?'' diye sordu. ''Konuşacak kimsem yok ki.''
''İstifa etmeyi düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Çok farklı bir işe başvurmayı düşünüyorum. Trelleborg'daki bir lastik şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışabilirim. Ama kesin değil. Şimdilik yalnızca düşünüyorum.''
Babası karşılık vermeden bir süre oğlunu süzdü. ''Hiçbir zaman geç değildir.'' dedi. ''Bence bu kararı bu denli geç verdiğin için pişman olacaksın. Başka bir şey için değil.''
''Belki dedim, başvuracağım demedim.''
Ne var ki babası onu dinlemiyordu. Resim sehpasının başına geçmiş horozun gagasını bitirmeye çalışıyordu. Wallander bir süre hiç konuşmadan babasını izlemişti. Daha sonra evine dönerek kendisinin de konuşabileceği kimsesi olmadığını düşünmüştü. 43 yaşındaydı ve içini dökebilecek birinin varlığını özlüyordu. Rüdberg'in ölümüyle yapayalnız kalmıştı. Yalnızca Linda vardı. Eski karısı Mona ile dertleşemezdi. Birbirlerine artık iki yabancı olmuşlardı. Ve Wallander onun Malmö'deki yaşantısına ilişkin hiçbir şey bilmiyordu. Koseberga'dan geçerken bir an için Kristianstad'daki Göran Boman'ı görmeye gitmeyi geçirmişti aklından. Belki onunla tüm bu olan biteni konuşabilirdi. Hemen vazgeçti. Björk'e raporunu verdikten sonra işinin başına dönmüştü. Martinson'la diğer iş arkadaşları kantinde kahve içerlerken ona yolculuğuyla ilgili bir iki soru sormuşlardı. Ama bunu kibarlıktan yaptıkları, ilgilenmedikleri de görülüyordu. Trelleborg'daki firmaya iş başvurusunu göndermiş ve ofisindeki mobilyaların yerini değiştirmişti. Björk onun kafasının başka bir yerde olduğunu fark ederek neşelendirmek amacıyla Rotary Kulübü'nde bir konuşma yapmasını önermişti. Wallander öneriyi kabul etmişti ama Continental Oteli'ndeki öğle yemeğinde polisin çalışmalarında kullandığı teknolojiyle ilgili oldukça başarısız bir konuşma yapmıştı. Bir sabah uyandığında hastalandığını sanmıştı. Emniyetteki doktora gitmiş ve doktor kendisini tepeden tırnağa muayene etmişti. Doktor onu oldukça sağlıklı bulmuş ama kilo almamasını önermişti. Riga'dan çarşamba akşamı dönmüş ve cumartesi akşamı da dans pisti de olan Aarhus'ta bir restorana gitmişti. Christian Stadlı bir psikoterapist olan Erlen'le birkaç kez dans ettikten sonra genç kadın onu masasına davet etmişti. Ancak Bay Valiyepa'nın yüzü gözlerinin önünden bir türlü gitmediğinden ve bir gölge gibi peşinden ayrılmadığından orada daha fazla oturamamış, izin isteyerek restorandan ayrılmıştı. Sahil yolundan dönerken her yaz açılan bit pazarının bulunduğu boş alanda bir süre durmuştu. Geçen yıl burada elinde tabancayla bir katilin izini sürmüştü. Her yer karla kaplanmıştı. Ay gökyüzünde olanca güzelliği de parlıyordu. Ve Wallander Bay Baliyepa'yı yanı başında hissediyordu. Üstad'daki evine dönünce de sızıncaya dek içmişti. Pazar sabahı çırpıntıyla uyanmıştı. Gün boyunca da tanımlanamayan ve ulaşılamayan bir şeyin özlemini çekip durmuştu. Mektup pazartesi geldi. Mutfak masasında oturarak düzgün bir el yazısıyla yazılmış mektubu okudu. Mektubun altında Joseph Lippmann adında birinin ismi vardı. ''Siz bizim ülkemizin dostusunuz.'' diye yazmıştı Joseph Lippmann. ''Riga'da yaptığınız harika çalışmaları öğrendik. Yakında bizden daha ayrıntılı bir mesaj alacaksınız.'' Joseph Lippmann. Wallander mektupta belirtilen harika çalışmaların ne olduğunu doğrusu merak ediyordu. Ayrıca kimlerden haber alacaktı? Mektubun kısalığına ve emir verircesine yazılmış olmasına sinirlenmişti. Konuyla ilgili söyleyeceği başka bir şey yok muydu? Gizli kişiler tarafından yürütülen gizli bir servise katılmaya doğrusu hiç niyeti yoktu. Kuşkularıyla çektiği yoğun acı kararlılığı ve irade gücünden daha güçlüydü. Bay Baliyepa'yı yeniden görmek istediği doğruydu ama güdülerine güvenmiyor ve aşık bir liseli gibi davrandığını da biliyordu. Bununla birlikte salı sabahı uyandığında bilinçaltında karar vermişti bile. Emniyete giderek sabah toplantısına katıldı, sonra da Björk'ün yanına gitti. ''Yıllık iznimin bir kısmını kullanmak istiyorum.'' dedi. Björk ona kıskançlık ve kaygı karışımı bir duyguyla baktı. ''Keşke ben de izin alabilsem.'' dedi karamsar bir tavırla. ''Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen uzun bir raporu okuyordum. Ülkedeki tüm polislerin aynı şeyi yaptıklarını, yani masalarının başında oturup ne zaman tatile çıkabileceklerini kara kara düşündüklerini sanıyorum. Raporu baştan sona okudum ama ne demek istediğini anlamadım. Diğerlerinin de benim gibi rapora bakıp ne demek istendiğini çözmeye çalıştıklarından eminim. Yeniden yapılanma planı ile ilgili daha önce yollanan birçok raporu yorumlamamız isteniyor bizden. Ama bu raporda hangilerinden söz edildiğini bir türlü çözemiyorum.
Sen de tatile çık dedi Wallander. Björk masanın üstündeki raporu elinin tersiyle kenara itti.
Mümkün değil dedi, ancak emekli olunca tatile çıkabileceğim. Tabii eğer emekli oluncaya dek yaşayabilirsem. İnsanın görev başında ölmesi kadar aptalca bir şey olamaz. Tatile çıkmak istediğini söylemiştin değil mi?
Alplerde kayak yapmaya gitmek istiyorum ama eğer burada kalıp sana yardım etmemi istersen tatile Temmuz'da da çıkabilirim.
Yalan, bu döneminde gerçekten de Alplerde yer bulabildin mi? Otellerin çoktan dolmuş olduğunu sanıyorum.
Buldum. Björk bir kaşını kaldırdı.
İnanılır gibi değil.
Arabayla gideceğim. Turla yolculuk etmekten hiç hoşlanmam.
Kim hoşlanır ki?
Björk herkese patron olduğunu anımsatmanın gerektiğini hissettiği anlardaki yüz ifadesine büründü. Şu anda hangi işler üstünde çalışıyorsun?
Elimde birkaç önemsiz iş var. En önemlisi de Svarte'deki saldırı olayı ama bu da herkesin üstlenebileceği türden. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Bugün mü?
Perşembe.
Ne kadar kalmayı düşünüyorsun?
İznimden 10 gün kalmıştı. Björk başını sallayarak not aldı.
Tatile çıkmanın sana iyi geleceğinden eminim. Son günlerde hiç iyi görünmüyorsun.
Haklısın diyen Wallander odadan çıktı.
Günün geri kalan bölümünü tecavüz olayının üstünde çalışarak geçirdi. Birkaç telefon görüşmesi yaptı. Maaşının yattığı banka hesabındaki bir karışıklığı düzeltti. Bu arada da bir şeylerin olmasını bekliyordu. Stockholm telefon rehberine baktı. Lipman adında birkaç kişinin kayıtlı olduğunu gördü ama sarı sayfalarda Lipman fidanlığı diye bir numara bulamadı. Saat 17'de masasının üstünü toplayarak evine gitmek üzere yola koyuldu. Arabayla bir süre dolaştıktan sonra yeni açılan bir mobilya mağazasının önünde durarak içeri girdi. Bir an için dükkandaki deri koltuklardan birini satın almayı aklından geçirdi. Ama fiyatını görünce hemen vazgeçti. Patates ve domuz pastırması almak için Ham Caddesi'ndeki markete gitti. Kasadaki genç kız onu tanıyıp gülümsedi. Wallander daha sonra bir yıl önce marketi soyan hırsıza ilişkin bir ipucu bulmak amacıyla oraya birkaç kez gittiğini ve kızın da kendisini bu yüzden tanıdığını fark etti. Eve gitti, yemeğini yedi ve televizyonun karşısına geçti. Saat 21 civarında onunla temasa geçtiler. Telefon çaldı ve bozuk bir İsveççe ile konuşan bir adam ona Continental Oteli'nin karşısındaki pizzacıya gelmesini söyledi. Wallander birden tüm bu gizlilikten sıkılarak ters bir sesle adama adını sordu. ''Kuşkulanmak için bir sürü sebebim var.'' diye açıkladı hislerini. ''Nasıl bir işin içine girdiğimi bilmeye hakkım var.'' ''Benim adım Joseph Lipman. Size mektubu ben yazdım.'' Kimsiniz?
Küçük bir firmam var.
Fidanlık mı?
Öyle de diyebiliriz.
Benden ne istiyorsunuz?
Mektupta her şeyi açık seçik yazdığımı sanıyordum.
Wallander telefonu kapattı. Almak istediği yanıtları alamayacağını anlamıştı. İlgileneceğini ve kendisiyle işbirliğine girmeye hazır olduğunu sanan gizli insanların çevresini sarmasından artık iyice sıkılmıştı. Bu Lipman denen adamın Letonyalı albayların adamı olmadığını kanıtlayacak elinde ne tür bir delil vardı ki? Arabasını almadı ve kentin merkezine Regiments Caddesi'ne yürüdü. Pizzacıya geldiğinde saat 21.30 olmuştu. Masalarda insanlar ikili üçlü gruplar halinde oturuyordu. Ama Wallander Lipman'ın orada olduğunu sanmıyordu. Rüdberg'in bir zamanlar kendisine öğrettiği bir şey geldi aklına. Kararlaştırılan buluşma yerine en önce mi en son mu gideceğine insan önceden karar vermeli. Bunun içinde bulunduğu durumla bir ilgisi olup olmadığından emin değildi. Köşedeki boş masalardan birine oturarak bir bira istedi. Joseph Lipman saat 22 civarına geldi. Wallander bu arada bunun evinden çıkması için kurulan bir tuzak olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Ama kapı açılıp içeri bir adam girince Wallander onun Joseph Lipman olduğunu anladı. 60 yaşlarındaydı ve üstünde bedenine bir hayli büyük gelen bir palto vardı. Sanki mayın tarlasındaymış çasına attığı her adıma büyük özen göstererek ağır adımlarla masaların arasından geçiyordu. Wallander'e gülümseyerek paltosunu çıkardı ve geçip karşısına oturdu. Son derece tedirgin bir hali vardı. Sürekli olarak etrafına bakıp duruyordu. Masalardan birinde oturan iki erkek yan masadaki adama küfredip duruyordu. Wallander Joseph Lipman'ın Yahudi olduğunu düşünüyordu. Tipik bir Yahudi'ye benziyordu. Tıraşsız sakalları kırlaşmıştı ve çerçevesiz gözlük takmıştı. Ama öte yandan Yahudiler hakkında ne biliyordu ki? Hiçbir şey. Garson yanlarına gelince Lipman bir fincan çay istedi. Abartılı kibarlığından Wallander onun yaşamında çoğu kez aşağılanmayla karşı karşıya kalmış olabileceğini geçirdi aklından. ''Geldiğiniz için size çok teşekkür ederim.'' dedi Lipman yavaşça. Wallander onun ne söylediğini duyabilmek için ona doğru uzandı. ''Bana başka bir seçenek vermediniz ki?'' diye karşılık verdi. ''Önce bir mektup yolladınız, sonra da telefon ettiniz. Öncelikle bana kim olduğunuzu anlatırsanız sevinirim.'' Lipman başını iki yana salladı. ''Benim kim olduğumun bir önemi yok. Önemli olan sizsiniz Bay Wallander.'' ''Hayır.'' dedi Wallander yeniden sinirlendiğini fark ederek. ''Bana kim olduğunuzu açıklamazsanız sizi dinlemeyeceğimi bilmelisiniz.'' Çayı getiren garsonun gitmesini beklediler. ''Benim rolüm işleri organize etmek ve mesajları iletmekten öte değil.'' dedi Lipman. ''Mesajları ileten kişinin kim olduğunu kim öğrenmek ister ki? Bu hiç de önemli değil.
Bu akşam burada buluştuk ve bir süre sonra da ben çekip gideceğim. Belki de bir daha hiç karşılaşmayacağız. Dolayısıyla önemli olan benim size kendimi anlatmam değil, pratik kararlar alabilmek. Güvenlik her zaman çok önemli bir konu. Bana göre bu da çok önemli bir konu. O zaman bu konuşmayı burada noktalasak çok daha iyi olacak, dedi Wallander. Size Bay Baliyepa'dan bir mesaj getirdim, dedi Lipman telaşlı bir sesle. Bunun ne olduğunu da öğrenmek istemiyor musunuz? Wallander birden rahatlamıştı. Karşısındaki adam her yeri ağrıyormuşçasına her an yere yığılacak gibi iki büklüm oturuyordu. Sizin kim olduğunuzu öğrenmeden bir şey duymak istemiyorum, dedi Wallander. Her şey bu denli basit. 21. ayrımın sonu. Sayfa 300.